Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Hasbihal programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerle güzel bir cuma akşamı geçirmek niyetindeyiz ve çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Genç Dergisi editörü Süleyman Ragıp Yazıcılar abimiz, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Ben de tüm dinleyicilerimize, Erkam Radyo'nun tüm güzide dinleyicilerine hoş bulduk diyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum.
Eyvallah. Genç Dergisi'nin Mayıs sayısını konuşmak üzere bugün buradayız. Süleyman Ragıp Yazıcılar'la birlikte. Mayıs sayısı yine dop dolu ve çok güzel bir konu başlığı var. Dosya konusu var. Bırakma kendini.
Evet. Bırakma kendini.
Gerçekten çok anlamlı. Yani gençlerin sorunlarına zaten her ay parmak basıyor Genç Dergisi. Değiniyor. Çözüm aramaya çalışıyor. Çözüm yollarını araştırıyor. Onu besleyecek yazılarla Genç Dergisi'nin bir ayı dolmuş oluyor. Dolu dolu bir genç dergisi olmuş oluyor. Bu ayda bırakma kendini diyoruz gençlere. Bunu biraz açabilir miyiz? Bırakma kendini derken ne demek istiyoruz?
Pekala. Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Bu vesileyle radyomuza da teşekkür etmiş oluyorum. Çünkü bu gibi araçlar vesilesiyle, yani yazılı bir matbu bir ürün olan Genç Dergisi'ni sesli dergi şeklinde de çevirmiş oluyoruz aynı zamanda. Bugün bu vesileyle kim bilir hangi kulaklara, hangi arkadaşlarımıza ya da belki de kendisini bırakmak üzere olan, tam bıraktı bırakacak olan hangi yüreklere dokunacağız Allah bilir. Bu noktada önemli buluyorum ve inşallah sözlerimizin bahtı açık olur. Ve kendisini bırakmayı düşünen arkadaşlarımız için bugünkü programdan sonra en azından kendilerini neden bırakmamaları üzerine ya da kendini bırakmanın neden gerçekten üzüntü verici bir hadise olduğuna dair bir bilgi edinirler. Ve bir ümitle dolarlar içi, umutla dolarlar ve inşallah kendilerini bırakmazlar diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Biz Genç Dergisi 11. senesinde yaklaşık olarak 128 sayı çıkartmış olduk Genç Dergisi'nde. Mayıs sayımız 128. sayısı. Bu sayımızda da klinik psikolog Mehmet Dinç beyefendi var. Kendisi aynı zamanda Genç Dergimizin kıymetli yazarlarından biri. Erkam Radyomuzda da İnsan Bu isimli güzel bir program icra ediyorlar. Kendisiyle gençlik meselelerini, özellikle insanların kendilerini neden bıraktığı üzerine konuşmayı gerçekleştirdik. Yusuf Temizcan ve Salih Yüzgenç arkadaşlarımız yazı işlerinden kendisiyle görüştüler ve neden kendimizi bırakmayalım, nasıl kendimizi bırakıyoruz noktasında duygu ve düşüncelerini aldılar. Dosyaya paralel olarak İnternet bağımlılığı, internetteki kaybolma, oralardaki diyelim ki bıraktığımız alanlar, onları da işlemiş olduk. İşin özeti, bırakma noktasında hadise biraz geniş bir hadise Yusuf. Ben bugün burada kıymetli dinleyicilerimizi daha çok dergiye yönlendireceğim. Fakat kendi gönlümden geçenleri de paylaşmış olacağım. Bırakmak, neyi bıraktığımıza göre değişen, farklı anlamlar kazanan bir hadise. Yani diyelim ki bir arkadaşımız sigarayı bıraktığını söylese biz bu bırakmaktan hoşlanır mıyız yoksa mutsuz mu oluruz? Biz bundan hoşlanırız, doğru
hoşumuza
mu?
Hoşumuza gider, evet.
Hoşumuza gider. Ya da bir arkadaşımız kendisine zarar veren bir alışkanlığını, mesela diyelim ki bir uyuşturucu bağımlısı arkadaşımız tedaviler sonucunda, aldığı destekler sonucunda uyuşturucuyu bıraksa biz çok seviniriz. Çünkü bıraktığımız zaman hafiflediğimiz, mutlu olduğumuz, enerji kazandığımız, dünyaya daha anlamlı, daha pozitif baktığımız şeylerden uzaklaştığımız zaman seviniyoruz. Fakat bazı şeyleri bıraktığımız zaman da üzülüyoruz. Mesela diyelim ki çok sevdiğin bir arkadaşın dese ki ben anne babamı arayıp sormayı, akrabalık ilişkilerini devam ettirmeyi bıraktım dese. Bu üzüntü verici olur, doğru mu?
Kesinlikle.
Evet. Ya da bir arkadaşın ben namazı seviyordum, kılıyordum fakat artık kılmak istemiyorum ve namazı bıraktım dese bu da üzüntü verici bir şey. Çünkü güzel bir şey namaz. İnsanı olduran, inkişaf ettiren, güçlendiren, güzelleştiren, doğru mu? Daha merhametli eyleyen, daha anlayışlı eyleyen bir davranış, bir eylem, bir ibadet, doğru mu? Biz bunu bırakmasını istemeyiz. İşte biz bugün bırakma kendini derken neyi ifade ettiğimizi, neleri kapsadığını dilimiz döndüğünce anlatmaya gayret edeceğiz. Gördüğüm kadarıyla Yusuf, ben Genç Dergisi'nin editörüyüm malumunuz. Bu noktada pek çok genç arkadaşımızla bir araya geliyoruz. Yaşım çok büyük değil. Şu an 33 yaşındayım. Fakat son 13 senedir özellikle Türkiye'de birçok üniversiteye, birçok liseye gitme fırsatım oldu. Kısmet oldu. Programlar vesilesiyle gelen davetler üzerine çok çeşitli yerlerde birbirinden farklı, birbirinden güzel arkadaşlarımızla bir araya geldik. Söyleşiler gerçekleştirdik. Çeşitli farklı alanlardaki konularda onlarla istişarelerimiz oldu. Burada özellikle 10 sene önce pek çok ciddi anlamda bir bunalım, bir hüzün, bir böyle ümitsizlik, bir karamsarlık hali hatırlıyorum genç arkadaşlarımızda. Bu şu anda biraz daha kısmen azaldı. Yani kendisiyle ilgili özgüven problemi yaşayan arkadaşlarımızın sayısı belki daha da azaldı. Fakat başka alanlarda kendini bırakan insanlara şahit olabiliyoruz Yusufcuğum. Ve bu giderek de yaygınlaşan alanlar. Bunların başında inançsızlık geliyor. Yani insanlar kendilerini bırakıyorlar ve inançsızlığa doğru kendilerini ister istemez atabiliyorlar, bırakabiliyorlar. İnançsızlık ciddi anlamda Türkiye'de gençlerimizle ilgili önemli üzerinde durulması gereken bir konu. Gençlerimizi derken ben şu manada kastediyorum. Özellikle lisede de yaygın bir pompalanan hadise haline geldi. Yani diyelim ki İslam çatısı altında İslam üzere Müslüman doğan bir kardeşimiz, bir genç arkadaşımız lise yıllarında çevresinin telkinleriyle izlediği filmlerin, dizilerin ya da başka türlü diyelim ki medyatik inşanın vesilesiyle kendi inançlarını sorguluyor. İnançlarından kopuyor. İnançsızlığa doğru yol alabiliyor. Ya da bir deizme doğru kayma var. Deizmin bu aralar çok gündemde. Bu tartışılıyor. Yani bir kutsal güç var. Fakat ötesini ben bilemem. Yani diyelim ki İslam'daki o Allah, Resulullah, işte İslam'ın o güzellikleri, değerleri. Bunlar, ben bunlardan yana bir dert içinde değilim. Ben sadece kutsal bir varlığa inanıyorum. Yani onun ismini Allah da demiyor. Tanrı diyor. Ya da işte bir kutsal güç diyor. Ben sadece buna inanıyorum. Ve bunun dışında da pek bir şeyle ilgilenmiyorum. Ve bu noktada kendisini bırakıyor. Şimdi bugünkü konuşacağımız konunun, yani kendimizi bırakmakla ilgili konunun bam tellerinden biri de bu Yusufcuğum. Şunu kastediyorum. Yani inançsızlık kapısını açtığımız zaman bugün deizmden çıkarız. Daha iyiymiş gibi görünebilir. Ama yarın bambaşka bir yerden çıkabiliriz. Ertesi gün daha farklı, daha korkunç bir yerden çıkabiliriz. Tamamen inançlara düşman, kutsala düşman, değerlere düşman bir kişilik inşası da gerçekleştirmiş olabiliriz.
İnsanlar, çocuklar, gençler yani inanacağı şeyi doğru düzgün öğrenmediği zaman
doğru
ve iyi doğru bir şekilde inanmadığı zaman başka araçlara geçmiş
giriyor. Ve şöyle düşünelim, şimdi bizim inancımız İslam, doğru mu? Biz Allah'ı severiz, Allah'a inanırız. Resulullah Efendimiz'i severiz. İsmini andığımız zaman muhabbetle yüzümüz tebessüm eder. Doğru mu? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed deriz. O insanlığın önderidir, rehberidir. Kutlu nebidir. Doğru mu? Biz İslam, yani büyük bir mirastır bize. İnsanlığın mirasıdır. Hazreti Adem aleyhisselam ilk insandır. İnsanlığın atasıdır. Ondan beri Resulullah Efendimiz'e kadar İslam öz olarak, muhteva olarak aynıdır. Birebir İslam bugüne kadar gelen bütün peygamberlerin söylediği öz ve öz hakikattir. Ve bu hakikat hiç değişmeden devam ediyor. Peki biz bu hakikatin bir yerine tutunmadığımız zaman, Allah ve Resulünü bir yere koyduğumuz zaman, inançsızlığa doğru yürüdüğümüz zaman, bu aslında bizim toplumumuza, milletimize, gençlerimize hayırdan ziyade şer getirir. Mutluluktan ziyade mutsuzluk getirir. Ve bu inançsızlık şu daha farklı inançsızlık boyutlarını da doğuruyor. Allah'a inanmayan bir insan yarın hiçbir şeye inanmıyor. Hiçbir şey tanımıyor. Hiçbir kutsal tanımıyor. İnsanlara inanmıyor. Kutsala inanmıyor. Kıymetli şeylere inanmıyor. Topluma inanmıyor. Devlete inanmıyor. Bakın millete inanmıyor. Bunlar var. Bazı insanlar mesela devlet de neymiş, millet de neymiş, Allah da neymiş, kutsal kitap da neymiş. Ya bunu ağzıyla söyleyemiyor çok kişi belki ama bulduğu ortamlarda ya bunlara sövdüğü oluyor, ya bunların tamamen değersiz bir uydurma olduğunu söylediği oluyor ve nereye doğru gidiyoruz? Sonra ardından yavaş yavaş farklı bunalımlar geliyor.
Kendine inanmıyor bu sefer.
İşte dediğimiz gibi farklı bunalımlar geliyor. Kendine inanmamaya başlıyorsun. Kendine inanmamak en kötü inançsızlık çeşitlerinden biri. Çünkü bırakıyoruz ya kendimize. Şimdi bir insan ne zaman bırakır kendini? Hakikaten düşünelim. Yani fiziksel bir canlandıralım. Çok yorulmuşsundur. Bütün gün çalışmışsındır. En son şöyle bir yatağa atarsın kendini. Değil mi? Çünkü dersin tamam bittim dersin, yatağa atarsın. Ve o dirilmenin yani bir dinlenip kalkma anlamında atmadır. Bir de şöyle düşünün. Borç batağına girmişsindir. Her şey ters gidiyordur. Ailevi bir sıkıntı yaşıyorsundur. Orada da bir bırakırsın kendini. Bu yatağa attığın şekilde atmazsın. Yani manen çökersin. Ortadasındır, gözün görüyordur, kulakların duyuyordur. Yani şeklende bir şey yoktur fakat çökmüşsündür. İçeriden kendini bırakmışsındır. Dostların neyin var diyordur. Ya anlatamıyorsun bir şey. Düşmanlarının zaten maskarası oluyorsun. Seninle eğleniyorlar. Bak ne hale geldi diye seviniyorlar. Ve sen bir yerlerden bir şeyi kaybettin. Hani bir şey kaçtı gitti içinden. Olur ya bazı arkadaşlarımızı görüyoruz. Bizde de olabilir zaman zaman. Hani gözlerinin feri gidiyor. O enerjin gidiyor. O güzelliğin gidiyor. Burada bakmak lazım. Sebep ne? Hastalıklar olur, bazı sıkıntılar olur. Eyvallah. İnsan bunları yaşar. Ama içten bir şey seni kemiriyor, bitiriyorsa, inancını azaltıyorsa, Allah'a, peygambere, kutsalına ya da kendine inancını, insanın kendine de inanması gerekiyor. Sigarayı bırakan birisine seviniyoruz. Değil mi? Ya da mesela namazı bırakan birine üzülüyoruz. Ya keşke bırakmasaydı. Kendini bırakman daha da büyük bir ihanet kendine. Çünkü kendini bıraktığın zaman anlam kayboluyor. Bakın şu an mücadele etmemiz gereken şeylerden biri bu. Biz kendimizi bıraktığımız zaman anlam yok oluyor. Nedir anlam? Bu hayatta bir anlam var. Tamam mı? Biz başıboş değiliz. Ben bir insanım. Sınırlı bir ömrüm var. Hep burada kalmayacağım. Ben kendimi yaratmadım. Bu meyveler, bu sebzeler, bu gökyüzü, bu güneş, bu ay. Bunların hepsinin bir manası var. Aa ben manayı unutmayayım. O zaman bu manayla birlikte yani o bütünsel, ihtişamlı mana. Yani her varlıkta içkin olan aşkın manayı bulursak biz bu dünyayla ilgili kendimizi bırakmayacağımız bir bağlama oturuyoruz. Büyük kavga burada başlıyor.
O bağlamı iyi kurmamız
evet,
gerekiyor.
Evet o bağlam zaten bağlamdan koparıldığımız için kendimizi bırakmamız çok daha kolay. Bağlamdan koparılmaktan kastım şu. Yani bir çocuğu bir güzel sınıf içerisinde orası bir sınıftır. Hepsi bir ders alıyordur, bir şeyler yapıyordur. Siz o çocuğu bağlamından koparırsanız, mesela ötelerseniz, işte küçümserseniz, mobbing uygularsanız, yani onun başarısız olmasına dair arkadaşlar el birliği yaparlarsa, hoca onu küçümserse, hoca sen ona sen bu sınıfta öğrenci değilsin, sen gelip geçiyorsun, sen kimsin? Böyle bir ona ait olmayan sıfatlarla onu sıfatlarsa ya da onu tarif ederse, dışarıdan müdahaleler, içeriden müdahaleler, sonra çocuk bağlamından kopar. Çocuk düşünür yani ben burada neyim? Belki eşkıya olur. Belki bir canavar çıkar oradan. Belki bir toplum düşmanı, insanlık düşmanı bir insan çıkabilir. Niye? Bağlamından kopardık arkadaşımızı. Yani çeşitli çevreler tarafından kendimiz, kendisi, arkadaşları, ailesi, toplum bağlamından kopardık. Şimdi bizim de böyle Yusuf. Yani biz şimdi çocukluğumuzdan beri şu telkinleri alsak ne olurdu? Hiçbir anlamı yok dünyanın. İstediğin gibi yaşa. Dilediğini yap. Günah, sevap yok. Haram, helal yok. İstediğinin hakkına gir, istediğini ez geç. Burası dünya. Hiçbir şeyin karşılığı yok. Hiçbir şeye inanmıyorum. Allah'mış, peygambermiş bunlar inanılacak şeyler değil. Tırnak içerisinde palavra. Sensin hayatta. Senden başkası yalan. Sen hayatının devisin. Kendi kaderinin kaptanı ol. Yürü. İlerle. Arkana bakma. Anne babaymış. Bunlardan hiçbir şey bekleme. Bak bu telkinlerle yürüsen ne olur biliyor musun?
Zaten çok itici telkinler abi.
Ve alttan yapılıyor ama. Yani bunu yani doğrudan söylemiyorlar. Alttan yapılıyor.
Şimdi mesela belki böyle doğrudan söylenmiyor ama bu telkinler.
Zaten.
Çocukların izlediği videolarla, evet. İşte filmlerle, evet. Dinlediği müziklerle. Evet. Bu telkin belki de kendi kendine oluyor.
Ya da çevreler. Küçük dar gruplarda. Mesela üniversiteye gidiyor arkadaşımız. Bir grubun içerisine giriyor. O grupta diyelim ki ahlak hiç önemli değil. İnanç hiç önemli değil. Şimdi kendi içerisinde onun o en güzel değerleri koruması gereken, kıyamete kadar, sonsuzluğa kadar beraber götürmesi gereken güzel değerleri bir tacize uğruyor. Bir adeta küçümseniyor. Daha sonra kendisi de o bunalım döneminde, diyelim ki geçiş döneminde ya acaba öyle mi, acaba şöyle mi derken güzellikleri bıraktığı zaman ne oluyor? Bağlamından kopuyor. Bağlamdan kopmak çok önemli kendimizi bırakmakta. Çünkü niye bırakır insan kendini? Tutunamıyor. Bırakmanın bakın yani fiziksel anlamda yine canlandıralım. Bir yeri tutmuşsundur, en sonunda bırakıyorsundur. Bizim tutunduğumuz yer neresidir? kendimizi. Ortalama değerlerimizdir yani. Mesela sende adalet duygusu yoksa Yusuf, sen adaletten nasipsizsindir. Merhamet yoksa, mesela sevgi yoksa, vefa yoksa, mesela vefa yok. Sen vefayı bıraktın demektir.
Bu duyguları körelttin demek.
Evet ve bu senin bağlamın budur. Bizi kediden, taştan, çiçekten, böcekten ayıran bir şey var. Benim değerlerim.
Peki milli ve manevi değerlerimize bağlı tutmak mı bizi bu durumda taze tutacak olan
şey bunlar mıdır? Bu yani? Genel anlamda güzel bir tarif olur. Yani milli ve manevi değerlerden kastımız nedir? Hepsi var içerisinde. İnançtır, sevgidir, cesarettir, fazilettir değil mi? Vefadır, başka türlü diğer güzel duygulardır. İşte bunlar bizi bağlamda tutuyor. Kendini bırakmaman için büyük vesileler oluyor. Diyelim ki ümitsizlik. İslam'da ümitsizliğin yeri yoktur. Kur'an-ı Kerim'in tarifiyle Allah'ın rahmetinden ümit kesilmeyeceği belirtiliyor. Sadece kesenlerin kafirler olduğu vurgulanıyor. Yani kafirden kastımız da burada yani Allah yoktur diyen, Allah'a inkar eden, doğrudan bu işlerde düşmanlık yapan bir tip ümit de kesmiştir. Şimdi biz
Yeyse düşmek.
Yani ümitsizliğe, karanlığa düşüyorsun. Diyorsun ki hiçbir şey olmaz. Ya bu toplumdan bir şey olmaz. Benden bir şey olmaz. İnsanlıktan bir şey olmaz. Böyle bir hakkın yok ki. Neden yok? Allah-u Teala seni insan olarak yarattıysa, nefes aldığın her saniye, gücün kuvvetinin olduğu her saniye hala enerjin var, potansiyelin var ve bırakma kendini. Çünkü Allah her şeye kadir mi? Kadir. Şimdi ben size desem ki ben sizin için her şeyi yapabilirim. Bana inanırsın belki ama içinden de gülümsersin. Ya dersin ki yani Süleyman abi yapabileceğin şeyler belli. Ama moral olsun diye söylüyorsun ya. O da iyi be. Hani oluyor ya bazen. Şimdi bir arkadaşımız rahatsız. 3-4 aylık ömrü kalmış. Son tetkikler yapılmasaydı. Şimdi kemoterapi alıyor. Elhamdülillah sonuçlar da iyi. Allah şifa versin kendisine. Fakat ona hep şunu söylüyorum. Şöyle güzel olacak, böyle güzel olacak. O gülümsüyor şu yüzden. Yani neden gülümsüyor? Çünkü yani belki öyle olmayabilir ama o pozisyonda durman bile onun hoşuna gidiyor. Niye? Ümit veriyorum ya ona. Şimdi Cenab-ı Hak bize diyor ki ben her şeye kadirim. Allah söylediğine gücü de yeter. Kadir şu demek yani her şey mümkün diyor. Yani benden ümit kesme diyor. Kendinden ümit kesme diyor. Battın. Hiç sıkıntı yok. Doğrulabilirsin. Hastalandın, perişan oldun. Sıkıntı yok. Çaresizlerin çaresi benim diyor.
Evet.
Hiç mesela çözülmez bir derdim var. Ben çözemem ama Cenab-ı Hak çözebilir. İşte inancın içinde bu potansiyel var. Bize diyorlar ki ya bunlara inanma. Arkadaşlar biz Allah'a inanmayacaksak, kalpten bir tam anlamıyla bir teslimiyet gösteremeyeceksek, her şeye kadir, gücü yeter olduğuna inanmayacaksak biz neye inanacağız ya? Biz o zaman haşa inancımız kendi kendimize dalga geçmek oluyor.
Evet.
Göğü güneşi yaratan, bu gökyüzünü direksiz üzerimize çatan Cenab-ı Hak, bu mesela bu reklam gibi söylemeyeceğim ama diyelim ki bir hayvanat bahçesine gidelim. En yakınızda bulunan. Ya o hayvanları görüp, o bitkileri, o hayvanları, o ihtişamı görüp insanın yani hayran kalmaması, bu kudret karşısında aciz düşmemesi, hayranlıkla, şaşkınlıkla ya Rabbi ne kadar büyüksün dememesi imkansız arkadaşlar. Şimdi bunca kudretiyle sanatını ortaya gösteren bir Cenab-ı Hak var. Rabbimiz yani. Biz onunla ilgili zannımızı bozuyoruz. Her şeye gücü yetmezmiş gibi düşünüyoruz. Ya da artık senin derdin çok büyükmüş gibi oluyor. Yani öyle bir derdin var ki altında eziliyorsun. Çünkü bu derdin seni bitirdi. Bıraktın kendini artık. Daha da bir şey olmaz. Allah-u Teala sana çıkış yolu nasip eder. Fakat işte bugün niye bırakmamalıyız kendimizi?
Evet.
Ve nasıl bırakmamalıyız? Bunları işlemek gerekiyor.
Evet.
Siz buyurun ben biraz uzattım.
Estağfurullah. Kıymetli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'dayız. Hasbihal programında Süleyman Ragıp Yazıcılar'la birlikteyiz. Genç Dergisi'nin Mayıs ayını konuşuyoruz. Bırakma kendini diyoruz. Hazır dosya konusunu konuşmuşken bir de bırakma kendini söyleyelim mi? Bir beste çalışmamız oldu bizim geçen haftalarda.
Doğru. Bence güzel olur. Çünkü Yusuf Goncagül ve Turlan Şen dostlarımız çok güzel bir beste yaptılar. Biz dinledik. O şansa erdik. Olmazsa dinleyicilerimiz de bugün dinlesinler.
Peki o zaman bırakma kendini diyelim canlı bir şekilde. Ondan sonra tekrar Genç Dergisi'nin diğer yazılarında nelerden bahsediliyor? Ve bırakma kendini derken daha nelerden bahsediyoruz? Bunlardan tekrar bahsedeceğiz. Yeni bir gün başladı, yeni bir umut, yeni bir şarkı seni bekliyor. bir adım atsan bin adım olur. Yeter ki bırakma kendini. Bir adım atsan bin adım olur. Yeter ki bırakma kendini. Düşme ümitsizliğe, gitme karanlığa. Bırakma kendini. Düşme ümitsizliğe, gitme karanlığa. Bırakma kendini. Karanlığa bırakma kendini. Düşme ümitsizliğe, gitme karanlığa. Bırakma kendini. Düşme ümitsizliğe, gitme karanlığa. Bırakma kendini.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Gönüllerin Frekansı Erkam Radyo'da Hasbihal programımızda Bırakma Kendini eseriyle bir müzik arası vermiştik. Şimdi sizlerle birlikteyiz tekrar. Süleyman Ragıp Yazıcılar ağabeyi bizlerle birlikte.
Evet.
Genç Dergisi.
Mayıs ayını konuşuyoruz. Mayıs ayı kapağı çok güzel, Bırakma Kendini. Zaten ben bu kapağı duyunca, görünce bir içinde böyle bir şeyler kıpırdanmıştı. Evet, ondan sonra geçen haftalarda, yani Mayıs'ın 3'ü 4'ü gibiydi herhalde, Süleyman abi bir sesli not bırakmış WhatsApp'ıma. Bunu demiş, bir bestelesem mi acaba falan diye. Ben de dedim, içime bu doğmuştu zaten. Öyle bir çalışma yaptık. Nakarat kısmında Süleyman abinin nacizane katkıları var.
Estağfurullah. Devam edelim mi Yusuf'cum?
Tabii abi. Yani derginin diğer yazıları da çok güzel. Dosya konusundan ziyade. Mesela Lütfü abinin Bahar içimize gelsin diye bir yazısı var. Genç Peygamber Dostları köşesi yeni herhalde, değil mi?
Evet, inşallah. Hı-hı. Mehmet Lütfü Arslan ağabeyimiz bu köşede yazılarına devam edecek.
Bahar içimize gelsin yazısıyla okuyuculara sesleniyor. Bırakma kendini. Mehmet Dinç abi şöyle söylüyor. Niye bir gün daha yaşamalıyım?
Doğru.
Böyle bir soru soruyor. Bu soru hakikaten önemli.
Yani bir gün daha neden yaşamalıyım?
Neden artı bir olmalıyım gibi aslında bir, evet, soruya da
belki. Buna bir cevabımız varsa zaten, hı-hı, bırakmıyoruz kendimizi.
Allah beni neden yarattı?
Öyle.
Yani da... Bu sorunun cevabını gençler nasıl aramalı? Yani nasıl veya cevabı nasıl bulmalı?
Güzel.
Bu yolda neler vardır?
Ya başta şu var. Şimdi sahipsiz değiliz. Bunu hiç unutmamak lazım. Şimdi kendisini bırakan insanların çoğuna baktığımız zaman ister istemez sanki bir sahipsiz, kimsesiz, ümitsiz, böyle bir umutsuz hale gelmiş oluyor. Sahibini unutmuş oluyor. Biz sahipsiz değiliz. Varlığımız da tüm varlığa şifadır. Yani insan olduğumuz için tabii ki düşen olacak, kaldıran olacak. Burayı da unutmayalım. Hani şimdi hiç kendini bırakmayan olmasa, birisi bırakmışken kendisini düşeni tutan da olmazdı, doğru mu? Yani burada demek ki, hani şimdi erken teşhis diyorlar ya, bizimki bu programımız öncelikle aslında erken teşhis için. Yani kendimizi bırakmama noktasında duygu düşüncelerimizi ifade ediyoruz. Çünkü kendimizi bıraktıktan sonra ikinci bir boyut devreye giriyor. Kendini bırakan bir insana niye bıraktın kendini, bırakmasana kendini desek belki çok manası yok, doğru mu?
Evet.
Yani hani bir hasta olmuşsun, ondan sonra ilaç alacaksın. Bu böyledir yani, hastalığı atlatmak için. Kendini bıraktıysa bir arkadaşımız, bu noktada kendini bırakmayan insanlara da roller, vazifeler düşüyor.
Kim yazacak peki abi bu reçeteyi?
Evet, işte bu reçete aslında çoklu bir reçete. Öncelikle kendisi muhakkak bu Mehmet Dinç abimizin bu röportajını muhakkak okumalı. Benim kanaatim bu. Çünkü orada bir reçete sunuyor. Yani bugün bir gün daha neden yaşamalıyım? Ya da bu program küçük çaplı bir reçete. Yani anlamını yitirme, bağlamından kopma, Allah'ın var olduğunu unutma, ümitsizliğe düşme, kendinden ümidi kesme, insanlardan ümidi kesme, Allah'tan ümidi kesme. Bu bir reçete kendisine sunduğumuz. Fakat diğer insanlara da, yani düşünelim şimdi, kendisini bırakmış bir insana destek olmak da gerekir. destek olmak gerekir. Nasılsın, iyi misin, neden kendini bıraktın, gel beraber bir şeyler yapalım, hadi bırakma. Üç boyutumuz var: duygu, düşünce, davranış. Şimdi güzel düşüncelerle beslemek lazım kendini bırakmak üzere olan birini. Yani sürekli güzel düşünceler. O mesela sürekli olumsuz şeyler söyleyecek, doğru. Sen olumlu şeyler söyleyeceksin. Faydası yok gibi olacak. Olsun, söylemeye devam et. Sonra duygular. O çünkü bıraktığı için duyguları da yoktur değil mi çoğu zaman kendini bırakan insanların? Nefret duyguları vardır, öfke vardır. İçinde belki atlatamadığı şeyler vardır, acılar vardır, doğru. Sen bu duyguları da besleyecek güzelliklere sebep olmaya çalış. Yani hiç beklemediği şeyleri yapalım o arkadaşlarımızın. Hiç tahmin edemeyeceği alanlarda duygularını besleyelim. Duygu yatırımı yapalım yani güzel bir şekilde. Bir de davranış. Çoğu zaman kendimizi bıraktığımız zaman bir eyleme geçmek istemiyoruz. Yani güzel söylemlerden de güzel eylemlerden de uzaklaşıyoruz. Doğru mu? Biz o yüzden kendini bırakma emaresi gösteren arkadaşlarımıza muhakkak güzel davranış yüklemesi de yapalım. O da yani illa gerçekten de arkadaşımızdan beklemeyelim kendisi güzel bir şey yapsın. Sen ona vesile ol. Bir gün ansızın bir kapısını çal. Hadi gidiyoruz de. Lütfen bana uyacaksın de. Takıl bana de. Hiç sorma de. Beraber gidelim de. Hiç tahmin edemeyeceği yerlere götür onu.
Zuhurat.
Farklı bir eve zuhurata tabi ol. Yani bakalım kısmet. Belki bir garibin yanına götürürsün. Hadi şuna yardım edelim dersin. Ya da bir fakirin kapısını çalarsın. Bir erzak bırakırsın oraya. Ya da bir hastaneye gidelim gel dersin. Orada kimsesizler vardır. Onlara bir yardım edelim dersin. Sanki onun hiçbir şeye ihtiyacı yokmuş gibi başka bir ihtiyaç sahibinin derdine düşelim dersin. Bakın bunlar çok önemli şifa vesileleri. Çünkü kendimizi bıraktığımız zaman kendi problemimiz, kendi derdimiz gözümüzde çok büyüyor. Halbuki bir davranış anlamında küçük çaplı bir eyleme, hadi beraber gidelim dediğiniz zaman, bir şeyler yapalım dediğiniz zaman belki o arkadaşımız için de çok iyi gelecek. Bakın gönüllülük çalışmalarıyla ilgili Türkiye'de gönüllülüğün bayraktarlığını yapan bir kurumdayız. Uluslararası Genç Derneği ve Genç Gönüllüler. Biz burada şunu gördük. Gönüllülüğün o bayraktarlığını yapan kimler varsa, gönüllü eylemlerde, gönüllü faaliyetlerde bulunan kimler varsa aslında en büyük iyiliği kendilerine yapıyorlar. Yani en çok kendileri kazanıyorlar bu süreçten. Şu yüzden o kadar güzel, o kadar mutluluk duyuyorlar ki, o kadar huzur alıyorlar ki, yani sanki kendileri gönüllülük vesilesiyle başkalarına yardım etmemiş, gönüllü eylemlerde bulunmak onların kendilerine yardımcı olmuş. Yani bu öyle güzel bir sırlı bir döngü ki bu. Sen başkaları için yaşarsan zaten hem başkalarında yaşıyorsun hem de o süreç seni kendine getiren, kendine götüren ve kendine, yani kendini ümitsizliğe bırakmayan bir kutlu aşkın yolculuğa dönüşüyor. Burası çok önemli. O yüzden biz bu noktada arkadaşlarımızı ve kendilerini bırakmak üzere olan ya da bırakmış arkadaşlarımızı da kaldırmakla yükümlüyüz. Çünkü birbirimize şifayız. Yani birbirimize şifayız ve insanlar düştü diye, kendilerini bıraktı diye onlardan ümit kesecek ya da vah vah yazık diyecek halimiz yok. Çünkü bugün sen bırakabilirsin kendini, yarın ben bırakabilirim. Bunlar başımıza geliyor. En güzeli, en istediğimiz hiç bırakmayalım. Çünkü dedik ya, dinimiz, inancımız, kendi değerlerimiz, bu topraklar, Anadolu'da kurulan o güzel insanlık modeli, doğru mu? Çağları aşan o getirdiğimiz güzel miras, doğru mu? İlimdir, irfandır, fazilettir, vefadır, sevgidir, muhabbettir, estetiktir, ahenktir. Bunlar çok önemli şeyler. Bir yerinden tutunabiliriz hayata. Ve bizim kendi açımızdan tutunabileceğimiz çok fazla güzel şey var. İşte bizi bağlamımızdan koparırlarsa bizi ister istemez karanlığa, ümitsizliğe, inançsızlığa, daha da kötüsü ahlaksızlığa, kötülüğe, barbarlığa, caniliğe götürüyorlar. Bakın unutmayalım. Bir insanı bağlamından koparırsan ondan her şeyi üretebilirsin. Ve nitekim bu dünyada hep uygulanan yöntemlerdir. Yani önce düşüncelerini zehirliyorlar. Daha sonra duygularını zehirliyorlar. Daha sonra da davranış olarak ortaya korkunç şeyler çıkıyor. Bunlar kolay olmuyor. Şu an IŞİD'le ilgili yapılan araştırmaları inceleyin. Müthiş dinamikler devrede. Yani bildiğimiz böyle bir kayıp bir gençlik oraya gitti falan da değil. Yani özel yatırım yapıyorlar. Yani bu düşünce yatırımı yapıyorlar, duygu yatırımı yapıyorlar. Ve en sonunda davranış anlamında bombaysa bomba, kesme, parçalama, zulüm, vahşet, doğru mu? Nasıl geldi bu insan? Bir yerde bırakmıştı kendini. Başka bir odak. Sen kendini bıraktın mı? Ben sana yeni bir varoluş alanı göstereceğim. Yeni bir kendini keşfetme, kendini bulma imkanı sağlayacağım. Ve sen müthiş olacaksın. Ne oluyor?
Maharetini kurtaracaksın.
Ya da işte bir sürü artık arada dinamik var. Bir sürü alıvereyle, dalavereyle, algı yönetimiyle, zihin operasyonlarıyla o kendini bıraktığı atmosferlerde daha kötülüğe doğru götürüyor. Bakın kendini bırakan insanların çok çeşitli çıktıkları yerler oluyor. En iyileri diyelim ki kendini bıraktı, mutsuz, üzüntülü, hep kendisine zulmediyor. Yani hiç hayattan ümidini kesmiş, anne babası üzgün, çevresi üzgün ama kendi halinde. Bir sonraki boyutlar intihara giden vakalar var, doğru mu? Bir bakalım intiharlarla ilgili artış var mı? İntihar vakaları var, duyuyoruz. Niye? Bırakıyoruz kendimizi, yaşamanın bir anlamı kalmıyor. Şimdi hepimiz de olabilir Yusuf, Tuğrulhan. Yani şu hayattan bir mana yok dersen, şu güneş, şu gökyüzü, şu hayvanlar, şu çiçekler, şu ahenk, şu ihtişam, şu insan, şu gözümüz, şu kulağımız, şu burnumuz çok sıradan gelmeye başlayınca ne oluyor? Anlam kayboluyor.
Ve yavaş yavaş kendini başka şeylerde buluyorsun.
Ve evet. Ya uyuşturucuya gidiyorsun. Niye? Uyuşturucu sana haz veriyor. Mutluluk veriyor. Bakıyorsun ki farklı bir alanda haz var. Oh diyorsun ki ya. Ben burada mutluyum. Ya da alkole gidiyorsun. Alkolik oluyorsun. Arttırıyorsun onun dozajını.
Müzik de çok önemli bir etken sanki. Bu yani
çok önemli.
Melankoli durumuna bağlıyor ya insanlar. Doğru. 70'lerde 80'lerde mesela doğru. Bir nesil böyle hani o arabesk müziklerle
doğru.
Kendine jilet atarak
doğru.
Vesaire yaparak bitirmiş.
Çok doğru.
Yani özellikle son zamanlarda 2000'lerden önce ve 2000'lerin başında da böyle hard rock müziklerle kendilerini yine aynı şekilde melankoli.
Şimdi arabesk rap'e geçti.
Ama yani hani bu zarar verecek evet. Boyutta değil de bir ara hatırlarsınız bir şarkıyla intihar etti bir sürü insanlar
doğru.
Falan yani böyle kendini kaybetme aşamasında insanlar bazı müziklerle de kendini bulduğunu belki zannediyor
doğru çok güzel söyledin Turulan siz müzisyensiniz müziklerde de aynı yani hiçbir şey ya yani müziğe işte laf söylenmez ya da edebiyata laf söylenmez ya bazı kitaplar var öyle bunalım. Öyle karın ağrısı, öyle bir insan anlam yitimine götürüyor ki sonra edebiyat diye sen bunu, ya bu edebiyat değil. Bu kültürsüzlüğün, ümitsizliğin, inançsızlığın aşılandığı bir süreç. Sürecin bir parçası da bu. Müziklerde de böyle. Müzik ne kadar güzel bir şey. Bir güzel müzik insanı ne kadar mutlu edebilir. Ya da o müzik kültürü. Bakın Yesari Asım Ersoy'du sanırım. O büyük bestekar. Ben bir cümlesini hiç unutmuyorum. Diyordu ki ben şüphesiz ki diyor musikiyle tanışmasaydım diyor ebedi aleme diyor pek zayıf bir imanla göçecektim diyor öyle hissediyordum diyor. Bakın yani şunu söylüyor yani musiki benim için diyor hakkı tanıma Cenab-ı Hakk'ın o güzelliğine erme ve ebedi alemle ilgili bir inkişafa vesile oldu diyor bana. Çünkü müzik böyle de bir şey hakkı alan ama dediğiniz gibi o kötümser müzikler. Sözcüklerinde bir anlamı olmayan hatta kötü anlamların çokça fazla yüklendiği enstrümanların ciddi anlamda ruhumuza, kalbimize, duygu ve düşüncemize tahribat verdiği müzikler de ister istemez bizi kendimize bırakırken bizim bırakmamızı kolaylaştıran ve bir şekilde bizi ümitsizliğe, karanlığa, mutsuzluğa, edilgen, pasif, özne olduğumuz bir dünyada nesne durumuna düşüren bir işlev, vazife görüyorlar. Bunu da unutmamak lazım. Çok doğru söylüyorsun.
Halbuki insanın iç dinamiklerinde bunu yenme gücü de var aslında değil mi?
Doğru.
Yani hani derler ya insanın içinde hem Musa var hem Firavun var.
Doğru.
Bu işte hani karanlık yan, aydınlık yan diye de böyle
doğru.
Söylenebiliyor. Ayşe Ülgenç de yazısında herhalde ondan bahsediyor. Av da içinde, avcı da diyor.
Evet. İsterseniz siz devam ediyoruz. Dergimizin diğer yazarlarına. Birkaç
yazıdan bahsedebiliriz.
Olur.
Bu yazıda mesela şöyle bir spot cümlesi var. İnsan tüm uçları içinde taşır. Av da kendisidir. Çoğu zaman avcı da. Vatan da kendisidir. Doğan da. Daha sonra tabii birbirinden güzel röportajlar var. Genç Dergisi'nin bu ayki sayısında. Adem abinin yazıları devam ediyor. Afganistan yolculuk. Onlar bir kitap düşünüyor mu Süleyman?
Onun da müjdesini verelim. Adem Özköse Genç Dergisi'nde belki 23-24 yazı oldu. Tam hatırlayamadım şu an.
26.
Evet 26 yazı oldu. Önümüzdeki ay bitecek ve kısmet olursa bir kitabı çıkacak. Şu an tabii nereden çıkacağını tam bilmiyoruz. Fakat bir kitap hazırlığı içerisinde bunu da müjdelemiş olalım. Adem Özköse'nin yazılarını seven genç okuyucularına.
Evet.
Beslendiğin kaynakları gözet diyor Rabia Gülcan kardeş. Belki de tabii bu da kendini besleme anlamında önemlidir.
Doğru.
Çünkü bırakmışlık seviyesi de var aslında, değil mi? Yani tamamen hani siyah ve beyaz değil bu şey. Yani belki bir insan kendini %50 bırakmıştır. Belki doğru. %70. Belki hani sıfıra ulaştığı zaman artık biz onu hissedebiliyoruz. Hani çünkü davranışı artık vuruyor onu.
Doğru.
Belki bir noktaya kadar içinde hissediyor.
Yani şimdi mesela Yusuf, sen kaç yaşındasın?
27.
27. Ben sana desem ki mesela Arapçayı ve İspanyolcayı öğrensen çok güzel olur. Bak ileride çok güzel konuşursun falan. Belki sana şu an yani bir
hayal gibi gelir.
Hayal gibi gelir. Evet. Ve hani ne zaman yapacağız ki, nasıl olacak ki, yani olmayacak gibi gelebilir. Halbuki 27 yaş çok küçük bir yaş.
Evet.
Sadece 5 sene, yani güzel bir planlamayla 5 sene sonra sen hem Arapçayı hem İspanyolcayı çok rahat bir şekilde hem konuşursun hem anlarsın. Tamam, allamesi olmazsın ama yani düşün, şöyle 35'li yaşlarına geldiğin zaman İspanyolca ve Arapça bilen bir müzisyen olarak belki hayatına devam edersin. Fakat bunu ciddi manada basit ya da ulaşılmaz bir hedef gördüğümüz için iyi anlamda kendimizi motive edemiyoruz ve bırakıyoruz. Evet. Bak sen de aslında burada bir noktada bırakmışsın kendini.
Evet, mesela yani Arapça anlamında
bırakma
bırakmış.
Kendini diyoruz ama bakın biz de bıraktık
kendimizi. Birçok konuda bırakabiliyorsun hakikaten.
Bakın 85 evet. yaşında, 86 yaşında Mimar Sinan ustalık eserini yaptı. Ustalık eseri 86 yaşında yapıldı. Düşünebiliyor musunuz? 86 yaşında bizim ustalık eserimizle ilgili bir hayalimiz yok ki.
Şu var ya abi, ya aman kaç sene yaşayacağım ki ya.
Evet.
Bu dünyaya çok kazık mı çakacağım?
Bu çok hatalı.
Bu işte aslında kendini bırakma muhabbeti bu ya.
Evet.
Tamam, kendimize zarar vermiyoruz belki ama kendimizi dediğiniz gibi biraz önce
ve uzun
zaman öğrenmeye kapatarak kendimizi.
Evet, çok doğru. Güzel. Bu boyutlarını evet. da konuşalım.
Çok güzel bence.
Yani çünkü bırakma kendi ilk boyutu, tamam. Hı-hı. Anladık. Belki çoğumuz diyeceğiz ki biz kendimizi bırakmadık. Ayaktayız, hayattayız,
zarar
yaşıyoruz,
vermiyoruz.
Zarar vermiyoruz, ümitsiz değilim, işte mutsuz değilim, güzelim. Ama bakın daha iyisi için ümitlerin az, kendinle ilgili potansiyelini geliştirme noktasında kendine inancın az. Kendine inansan bunları yapabilirsin. Bir de şöyle bir şey var, 5 seneyi bir düşünsen, ne kadar 5 sene yani, 5 sene. Tatlı bir planlama yap. Allah'tan nasip etsin, buyursun. Önüne ikram etsin sana. Ama sen niyetine gir. Sen de kendini bıraktığın için diyorsun ki kısmet. Olursa olur, olmazsa olmaz. Bu bir de şu var, yani bazen takıntılı bir hadise haline geliyor. Örgün eğitime takılıyoruz. Yani yüksek lisans ya da doktora yapmıyorsa eğitimin artık uzağında kalıyor. Ya eğitimin, yani açıkçası belki biraz yani program açısından hoş olmayacak ama yani bu yüksek lisans, doktor ya da buradaki bildiğimiz anlamdaki eğitimin dışında otodidaktlığın ben daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani kendi kendini yetiştirme noktasında kendine inanma, şartlarına bakma, etrafı kolaçan etme, internetten online dersler alma, azmini bileme, boş vakitlerini değerlendirme. Buyurun. İki tane belki doktora yapmış. Kesinlikle. İnsan seviyesine çıkarsın 3-5 sene içerisinde.
Süleyman abi, sanki işin bu boyutu yeni bir dosya konusu olacak gibi yani.
Doğru.
Evet. Şimdi bugün özür dilerim böldüm. Bugün bir arkadaşım dedi ki, müzisyen arkadaşım, dünyaya bir daha gelsem dedi cümbüş çalardım dedi, farklı bir enstrüman. Benim aynı yaşıttı aşağı.
Allah Allah.
Değil mi yani şimdi
halbuki
aslında
öğrense
bu yıl başlasa belki. Yani ben de şimdi yeni bu konuyla beraber idrak ediyorum aslında. Bunları şu anda düşünebiliyorum.
Evet.
Yani
bugün iyi oldu o zaman. Program amacına ulaştı. Yani siz mesela bana göre daha gençsiniz. Ben 33 yaşındayım.
Aslında
siz,
kafamda soru işareti var ama
açmak lazım.
Açmak lazım.
Yani şu yani.
Şimdi evet,
bırakmamalıyız kendimizi. Yani neden olmasın?
Üniversite bitirdikten sonra hani işte para kazanma işte amaçları, işte hayat yaşama ya çabaları falan derken sorumluluklar artınca insan şöyle diyor, artık tamam ben bu zamana kadar yaşama kadar öğrendim artık ben şu an böyle devam edeceğim.
Aynen öyle.
Moduna girme tehlikesi var.
Bu
da aslında bırakmıştık.
Bu şundan, muhtemelen çok standart sabit bir hayata alışıyoruz. Yani affedersiniz,
risksiz
diyelim ki sigorta, maaş, emeklilik,
ev kirası
ve bunun içindesin. Yani çoluk çocuk oranı yapıyorsun. 2 çocuk, 3 çocuk. Zaten alacağımız ev, oturacağımız işte yer belli, değil mi? Belki gülüyorsun Turlan ama ortalama herkes bunun dışında zaten bir hayat kısmet olur mu olmaz mı belli değil. O bıraktı kendimizi.
Kesinlikle abi.
Çünkü yani sürprizler var. Hayat neler evet. getireceği belli değil. Doğru mu?
Evet.
Her şey olabilir. Bir de şu var. Allah vakit içinde vakit de yaratıyor. Bazı insanlara bakıyorsunuz aynı seninle aynı vakti kullanıyor. Onun vakti bereketli, seninki bereketsiz. Sebebi işte o aradaki berekete nail olacak şeyler ne? Kendine inanıyor musun? Allah'a üstün zannın var mı? Gayretini elinden geleni yapıyor musun? Ben hep söylüyorum mesela ilahiyat fakültelerinde diyelim ki konferanslarım oluyor. Yani kaçıncı sınıftasın diyorum, birinci sınıf. Diyorum ki 4 sene sonra TRT diyelim ki Arapça'da konuşacak bir adam olur musun diyorum. Gel anlaşalım. Ben vesile olacağım diyorum, gideceğim özellikle senin için. Yani orada konuşmanı sağlamak için elimden geleni yapacağım diyorum. O da diyor ki aa olur mu falan. Ya orası olur da sen kendinle ilgili şuna karar ver diyorum. Yani Arapça konuşan bir ilahiyatçı ile niye karşılaşmıyoruz? Kesinlikle. Yani orada ilahiyatta okuyorsun. Sen konuşmayacaksın. Kim konuşacak?
Var aslında da çok az abi sayılır yani.
Az. İşte ben diyorum ki bunu çoğaltmak için ne yapmak lazım? Yani sen 4 sene sonra bülbül gibi Arapça konuşursun. Buna inan. Buna göre kendini yetiştir. Ve yarın Türkiye gençliğinin ne durumda olduğunu Arapça bir şekilde sen anlat insanlara. Yarın bir bak, bir başla tercümeler yapmaya. Yani çünkü evet. bu senin için mümkün. Yani birinci sınıftasın.
Siz hani 5 sene dediniz ya, şimdi bundan 5 sene öncesine gidelim. Süleyman Arap yazıcılar ne hayal etmişti?
Doğru. Ben mesela yani burada evet. açık yüreklikle hani söyleyeyim.
Yol çizmek anlamında evet. burada
yani açık yüreklikle söyleyeyim kendi adıma.
Şu ben, an doktor Süleyman Arap yazıcılar.
Estağfurullah. Şu an doktor değil. Doktoram devam ediyor.
Arapça, Arapça tabii birçok konuda gelişim gösterdiniz ama Arapça konusunda hani ama
Arapça İngilizce de bir yerde değil mi Süleyman abi? Siz İngilizce de bir
yani o da şöyle İngilizce Anadolu Lisesi'nde okuduğumuz için ortalama iyi bir eğitim vardı. O yüzden anlıyoruz. Kendimizi görünce cesurca konuşuruz. işimizi görür. Fakat Arapça noktası ben ilahiyat mezunu değilim.
Evet.
Ben kendim çok seviyorum yani Arapçayı. Ya da Kur'an-ı Kerim anlama gibi bir derdim vardı. Kendimize göre 1-2 sene özel dersler aldık. Şöyle oldu, böyle oldu. Bir Suriyeli aileyle tanıştık. Onlarla konuşalım falan derken şimdi hiç tahmin edemeyeceğim düzeyde Arapça anlıyorum. Onlarla mesela konferansa gittik. O Suriyeli aileyle mültecilik üzerine. Belki onun üzerine konferans verdik.
Simultane çeviri.
Onlar konuşuyor, ben tercüme ediyorum. Bu yani imkansız bir şey. Beni tanıyanlar için az çok bilirler eski arkadaşlarım. İnanamaz nasıl oldu der. Ben de inanamıyorum. Fakat şu var az az devam ettik. Kısmet bir yerde bir baktık ki daha kolay bir seviyeye geliyor. Ve şimdi mesela şunu anlıyorum. Bir yerinden başlarsan süreç seni bir şekilde onu tamamlatıyor. Ya da şimdi diyelim ki kendi içimde hala yazarlıkla ilgili. Yani neden diyelim ki Refik Halit Karay, Peyami Safa, işte Ahmet Haşimler o ya da diyelim ki Reşat Nuri Güntekinler geldi geçti de. Şimdi diyelim ki birkaç isme indi değil mi? Yani usta edebiyatçı dediğimiz, usta hikayeci dediğimiz insanlar az. Ben diyorum ki bizde de yetenek var. Yani insanız sonuçta ya da yazarlıkla uğraşıyoruz. Bu yeteneği geliştirip güzel hikayeler, güzel edebi eserler, güzel şiirler ortaya koyabiliriz. Ümidim bu yönde. Ama bunu ne hırsla istiyorum ne de böyle bunun için kendim böyle alt üst etmiş durumdayım. Ama alttan çalışma yapıyorum. Ben hala sözlüklerden kelimelerin anlamına bakıyorum. Okuduğum hikayelerden, basit hikayelerin kelimelerini çıkartıyorum. Yeni kelimeler ekliyorum. Kendime kelime testi yapıyorum. Neden? Biz konuşurken kelimelerle konuşuyoruz. Yazarın da büyük malzemesi, en büyük malzemesi kelime. Şimdi düşünüyorum yani 10 sene sonra iyi bir yazar, kaliteli bir yazar olmak için yani şimdiden böyle zor bir tablo çizmeye gerek yok. Şimdiden kelimelere yatırım yaparsan, iyi bir üslup sahibi olursan 10 sene sonra zaten otomatik olarak iyi bir yazar olarak o günün şartlarında doğmuş olursun. Ama bunu gönlünde hissedeceksin, kendini bırakmayacaksın. Yani ve o zamanın hani bugün yarın o sınırlarından dışarı çıkıp ya Allah ne kadar ömür verdi bilmiyorum. Bir de ben bana düşeni yapayım.
Hedefleri biraz büyük tutmak gerekiyor.
Doğru. Yani. Zaten bakın Weber'in sanırım yazılarında okumuştum. Yani tarihteki diyor mümkün olanı başaranlar hep imkansızı isteyen tipler diyor. Yani imkansızı zorla sen zaten mümkün olan büyük şeyleri zaten yapabiliyorsun.
Ve hedefleri böyle belki hani kolay hale getirmek.
Doğru.
Mesela bizi müzik eserini çalarken mesela ben öğrencilere hep şunu söylüyorum. Hani ölçüler vardır. Hani siz de müzisyensiniz Süleyman abi. Bilirsiniz. Hani doğru. Ölçüler vardır. Bir ölçüde mesela 4 nota vardır, 5 nota vardır. Hani şarkıya göre değişir. Önce birinci ölçüye bir bak. Sonra ikinci ölçüye bak. Üçüncü ölçüye bak. Sonra bir baktıklarına bir bak. Yani hepsini böyle yavaş yavaş git. Çünkü hedefe varana kadar hani şarkının hepsini birden çalmaya çalışırsan bir anda zorlanırsın, çalamadığını düşünüp sonra bırakırsın.
İnsanın o aşamaya gelmesi için ama daha öncesinden hedef koyması gerekiyor. Ben de nacizane ne ders öğrencilerine ilk başlayanlara sorduğum bir soru var. Bu dersi niye tercih ettin kardeşim diyor mesela. Yani kimi diyor ki ben bir eser çalmak için geldim buraya. Kimi diyor ki boş vaktimi değerlendirmek için geldim. Bazı cevaplarda var ki ben diyor ki ya yıllardır bu günü hayal ediyorum. Ve ben iyi bir nezen olabileceğime inanıyorum. Buraya geldim. Öğreneceğim yani. Bu işi de sonuna kadar takip edeceğim.
İşte o gider.
Onlar zaten belli oluyor evet. Yani. Onlar mesela şu an hala ikinci seviye, üçüncü seviye gruplarına devam ediyorlar. Ve belli bir yol kat etmiş durumdalar.
Doğru.
Hakikaten hedefleri böyle yüksek koymak gerekiyor.
Doğru.
Bir söz var ya Süleyman abi, hani yıldızları istiyorsan güneşi hedeflemelisin.
Doğru. Yani dediğin gibi, çünkü Allah bize güç kuvvet verdi ve potansiyelimizi biz bilmiyoruz. Kendinden ümit kesmezsen, sürprizlere açık olursan, yani yürürsün ve bahtına kim bilir neler çıkar. Bakın bir araştırmada dindar bireylerin, özellikle mesela dua ediyoruz ya bazı konularla ilgili ya da bazı işlerle ilgili dualarımız var. Dindar bireylerin Cenab-ı Allah'la o aralarındaki o ilişkiyi çoğu zaman istismar ettiklerini de koyuyor araştırma ortaya. Şu manada, ne de olsa dua ettim olmadı. Kısmet böyleymiş deyip çabuk vazgeçiyor ya da başka yöne çevriliyor ve o işle ilgili netice alma, irade ortaya koyma noktasında hemen havlu atıyor. Bakın bu önemli. Halbuki diyor ki mesela ateistlerde ya da inançsızlarda diyor, bu gibi süreçlerde diyor, mecburen bir kutsala inanmadıkları için iradeleriyle daha çok çaba içindeler ve daha kolay çözüme ulaşıyorlar diyor. Bakın bu bizim açımızdan önemli, üzerinde durulması gereken bir şey. Yani bizim Allah'a olan inancımız ya da dua boyutumuz bizi daha küçük, daha enerjisiz, daha iradesiz bırakıyorsa orada bir problem var demektir. Yani biz inançlı insanlar özellikle iradesinin hakkını sonuna kadar verir, üstüne dua desteği, Cenab-ı Hak'tan ümitle bir şeyler beklenti içine girer. O onun enerjisini iki katına, üç katına çıkartır. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Ama bizde sanki arada bir istismar boyutu var. Yani Allah'ım istiyorsun, Rabbim şöyle nasip et, böyle nasip et. Baktın olmadı, ne yapalım?
Yanlış, halbuki yanlış tevekkül ediyoruz.
Evet, çünkü şöyle diyorsun haşa. Allah'ım hani vermedi, ne yapayım? Olmadı, ne yapayım? Yani sen böyle istedin, böyle. Hayır, sen nereden biliyorsun? Hani oradaki şeyi, kaderin tecellisini nereden biliyorsun? Elinden geleni yap. Benim kendi arkadaşlarıma anlattığım bir hikayem var. Yani falan gün bir yerin küçük bir yer tutmuştuk. Elektriğini açmak üzere gittim elektrik dairesine. Görüştüm mürüştüm, açamayız dediler. Vergi levhası getir dedi. Ben dedim ki ben yüksek lisans tezimi yazacağım. Burayı o yazarken arkadaşlarımızla öylesine bir ofis olarak kullanacağız. Bir ticaret yok. Orası dedi ticaret yeri. Vergi levhası olmadan açamam. Allah Allah. Çıktım aşağı, tam giderken kısmet böyleymiş dedim. Sonradan bir an dedim kendime, Süleyman dedim, bak kısmet böyleymiş deyip vazgeçiyorsun dedim. Kısmetin böyle olup olmadığını daha bilmiyorsun dedim. Bir daha çık, daha büyük bir şefle görüş. Olayı iyice anla. Gittim büyük bir şefle görüştüm. Yani oranın tam kurum şefiyle. Dedim ki ya bakın dedim, ben elektrik kaçırma derdinde falan değilim. Yani elektrik açacağım. Yani normal faturamı ödeyeceğim ama ben orada ticaret yapmayacağım. Böyle entelektüel okuma yazma çalışmalarımız olacak. Olur mu olmaz mı, olur mu olmaz mı? O da seni anlıyorum falan dedi ama yapacak bir şey yok falan dedi. Tam çıktım, dedim ki kısmet böyleymiş dedim. Sonra dedim ki Süleyman bak, kısmetin böyle olup olmadığını hala bilmiyorsun. Daha üst bir şey dene. Tamam dedim. O adama tekrar çıktım. Dedim ki bakın ben bunu açmak istiyorum. Bir hiç mi yolu yok? O dedi ki açıkçası dedi net olmayan bir yer var. Siz dedi şeyi arayın dedi, şu numarayı. Orada dedi bu bölgenin elektrikle ilgili en büyük şefi var. Onunla konuşun. Onu aradım. Beyefendi çıktı. 10-15 dakika anlattım şeyi falan. O dedi ki çok doğru söylüyorsunuz dedi. Aslında dedi gibi sizin gibi insanlar için dedi yapmamız gereken bir revize var, güncelleme var. Çünkü dedi siz orada ticaret yapmayacaksınız. Yani masa koyup ders çalışacaksın, tez yazacaksın, doğru mu? Yani vergi levham yok ama oraya elektrik vermiyor vergi levhasız. Ya benim vergi levham yok, ben ticaret yapmıyorum.
Bir han içerisinde.
Evet, bir han içerisinde. O da dedi ki bakın dedi siz dedi o şefe gidin, oraya bir dilekçe imzalayın dedi. Ben bu handa, yani bu odada bir ticari faaliyet yapmayacağımıza falan dair bir tasdik, yani bir imzalı belge olsun dedi. Ve arkadaşlarımız da gelsinler dedi oranın dedi. Hani sizin istediğiniz tarzdaki bir şey için uygun mu? Çünkü ona göre de kontrolleri var demek ki. Yani elektrik şebekesi olsun, saati olsun, sayacı olsun. Uygunsa problem yok. Kısmet özetliyorum. Ve gerçekten de o oldu. Ben imzaladım. Adam geldi baktı şöyle oldu ve biz o elektriği açtık. O zaman kendi kendime dedim ki bak, bir meseleyi sonuna kadar takip etmeden kısmet böyleymiş deyip çıkarsak işin içinden, orada biz biraz istismar ediyoruz. Neyi? İrademizin hakkını, kendi bilgimizi, kendi gücümüzü ve kudretimizi. Bu çok evet, önemli.
Aslında hani bırakma kendini dedik ya, o da sen bırakmamışsın.
Ben de bırakmadım.
Peşini bırakmayacaksın.
Evet, yani bırakmadım. Ve sonuna kadar götürdüm. Kısmet bir kapı açıldı. Ama o en üst düzeydeki beyefendi deseydi ki Süleyman Bey, yani buna yapılacak hiçbir şey yok, kusura bakmayın, tamam derdim. Yani ben çünkü kendime göre en üst düzeyde ulaştım. Yapılabilecek şeyleri kontrol ettim ve olmuyor.
Ondan sonra Tayyip Bey'i bir alo derdiniz.
Yok
alo.
Öyle. Yani o seviyede değil tabii işin latifesi. Çünkü o elektrik dairesiyle ilgili süreç kime bakıyor? Bu işten anlayan insana. Tamam mı?
Belki yine olurdu ama şöyle değişik, kendinizi zorlayarak mesela küçük basit şahıs işletmesi açacaktınız oraya elektrik alabilmek için.
Evet, ya da yani farklı türlü dediğim şey latifesini yaptın ama farklı türlü torpiller, belki bilmem neyler, insanlar
veya çünkü bunlara. Veya kaçak yolu müracaat edecekti.
Kaçaktır, rüşvettir ve bunlar ne oluyor? Ahlakımızı bozuyor. Ve ne oluyor? Yani normal insan gibi gayretimle ulaşabileceğim bir neticeye bakın ulaştım. 2-3 görüşmeden sonra, çünkü onlar da anlattılar. Yani hakikaten böyle vakalar var dedi müdür. Çünkü dedi ki sen orada dedi böyle bir hakkın var ama sistem seninle ilgili orayı ticaret haline gösterdiği için açamıyor. O dedi ki doğru bir şey değil. Çünkü sen iyi bir insan olarak elektriği kullanmak istiyorsun ve faturanı ödemek istiyorsun. Bu çok normal. Bu senin hakkın dedi. Hasılı buradan şuraya geleceğim. Kendimizi bırakmak derece derece. Bazen de insanlar ne diyor? Benden bu kadar diyor. Mesela hayır işlerini bırakıyor. Gönüllünün jübilesi olmaz diyoruz. Bırakmayacağız. Tamam mı? Yani bırakmayacağız. Niye? Gülün dikeni var. Sıkıntıları var. Bakın gül çok güzel ama dikenleri var. Zahmetin yanında rahmet de var. Hepimizle ilgili böyle. Hayatımızda böyle güllük gülistanlık, zahmetsiz, dikensiz bir alan yok zaten. Hiçbir zaman bırakmayacağız o yüzden. Seyit Kutup'un sanırım bir mektubunda okumuştum. Kızına yazdığı mektuplarından biri. Yani büyük marifet diyordu. Bu insanların içine karışıp insanlarla bir şeyler yapmaya gayret etmek diyor. Sıkıntılarına sabretmek diyor. Dertlerine derman olmaya çalışmak diyor. Çünkü diyor öbür türlüsünde diyor o ideal bir hayat değil diyor. Nebilerin, peygamberlerin yolu da bu diyor. Çünkü Hazreti Musa Efendimiz'i bir düşünelim. Hazreti Musa'yı büyük peygamber, ulul azim peygamber. Yani çekmediği çile kalmadı. Doğru mu? Peygamber Efendimiz'i düşünelim. Gerçekten ne kadar zorlu hayatları var. Yani ne kadar zorlu. O yüzden biz de kendimizi bırakmayacağız. Hayatın her merhalesinde kendimizi bırakmadan ayakta durmaya, daha iyiye doğru inkişaf etmeye, insanlığımızın manasını bulmaya, insan olmaya ve hakikaten de insanlığa şifa olmaya, varlığımız insanlığa şifa olsun diyebileceğimiz bir kıvama gelmeye ihtiyacımız var.
Eyvallah, Allah razı olsun. Bizlerle değerli düşüncelerinizi, fikirlerinizi paylaştınız. Hem de Genç Dergisi'nin Mayıs ayı sayısını konuşmuş olduk. Evet. Bırakma kendini dedik. Kıymetli dinleyenlerimiz, hasbihal programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Genç Dergisi editörü Süleyman Ragıp Yazıcılara çok teşekkür ediyoruz. Turgulan Şen kardeşimizle veda ediyoruz sizlere.
Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bir hasbihal programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizleri evlerinden, araçlarından ve internet vasıtasıyla bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize selam ve muhabbetlerimizle hepinize hayırlı geceler diliyoruz efendim.
Ben de tüm dinleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah Genç Dergisi'nin hem Mayıs sayısında hem de bir sonraki sayısında buluşmak üzere.